Ayrım 37, Kuşku Mevsimi, Stephen King, sayfa 369. Onları gözlerimin önünde canlandırabiliyordum. Ela gözlerini Bayan Kelly'ye diken Sandra sakin sakin bakıyordu. Gözlerini kaçırmıyor, ağlamıyor ve utandığını belirten bir şey yapmıyordu. Aslında o durumu iki çocuğu saygıdeğer bir kocası olan yaşını başına almış kadından çok daha iyi anlamıştı sanırım. Bayan Kelly acı acı söylendi. Beni böyle aldattığın için hiç utanmadığını görüyorum. Sizi hiçbir zaman aldatmadım. Bugüne kadar hamileliğimden hiç söz etmedik. Sonra adeta merakla Bayan Kelly'ye baktı. Sizi nasıl aldattım acaba? Kadın seni evime aldım diye bağırdı. Seni yemeğe davet ettim. Sofrada oğullarımla oturdun. Tiksintiyle genç kadına baktı. İşte o zaman Sandra öfkelendi. Bana ömründe hiç bu kadar kızmadığını anlattı. Sırrı anlaşıldığında bu tür bir tepkiyle karşılaşacağını düşünmüştü. Ancak sizin de bildiğiniz gibi düşüncelerle gerçekler arasında bazen büyük fark vardır. Sandra Stansfield kucağındaki ellerini kenetleyerek, "Eğer oğullarınızı baştan çıkardığımı ya da bunu yapmaya yeltendiğimi sanıyorsanız," dedi, "dünyada sizin kadar pis kafalı biri daha olamaz." Bayan Kelly yüzüne bir tokat atılmış gibi yerinde sallandı, beti benzi attı. Sadece yanaklarının üstünde kırmızı lekeler kalmıştı. İki kadın parfüm numuneleriyle dolu ve çiçek kokan odada kötü kötü birbirlerini süzdüler. Bu bir an sürdü ama Sandra bunun kendisine çok uzun geldiğini söyledi. Sonra Bayan Kelly bir çekmeceyi hışımla açarak krem rengi bir çek çıkardı. Buna işin sona erdiğini belirten pembe renkli bir fiş takılmıştı. Kadın ısırır gibi dişlerini göstererek konuştu. "Bu kentte yüzlerce namuslu kız iş ararken senin gibi bir orospuyu yanımızda tutmamıza gerek yok sanırım." İşte o anda Sandra korkunç bir öfkeye kapıldı. Bir an sonra da Bayan Kelly'nin gözleri dehşetle büyüdü, ağzı açık kaldı. Ellerini kenetlemiş olan genç kadın sıktığı dişlerinin arasına soluyor ve lokomotif yapıyordu. Bu komik bir hikaye değildi belki ama bu sahneyi gözlerimin önünde canlandırınca gülmeye başladım. Genç kadın da bana katıldı. Sandra Stansfield gülmekten gözlerinden akan yaşları silerek, "Sadece bunu yapabildim," dedi. "Çünkü o anda uzanıp Bayan Kelly'nin masasındaki bütün parfüm şişelerini süpürerek halısız beton zemine fırlattığımı hayal ettim. Şişeler yere çarparak kırılıyor ve odayı korkunç bir kokuya boğuyordu. Bunu yapacaktım. Kimse de bana engel olamazdı. Sonra solumaya başladım ve her şey yoluna girdi. O çekle pembe fişi alarak kalkıp odadan çıkabildim. Bayan Kelly'ye teşekkür edemedim tabii. Hala lokomotif yapıyordum." Yine güldük. Sonra genç kadın ciddileşti. "Artık her şey geçti. Hatta Bayan Kelly'ye de biraz acıyorum. Bunu söylemem dik başlı olduğumu mu kanıtlar?" "İşte değil. İnsanın kendisini böyle hissedebilmesi harika bir şey."
"Size son paramla aldığım şeyi göstereyim mi Doktor McCarran?"
"Evet, isterseniz gösterin." Çantasını açarak küçük yassı bir kutu çıkardı. Bunu $2 vererek bir rehinciden aldım. Bütün bu kabus boyunca işte o zaman utandım ve kendimi pis hissettim. Tuhaf değil mi? Kutuyu açarak içindekini görmem için masaya bıraktı. Gördüğüm şeye hiç şaşmadım. Bu altın bir halkaydı. Genç kadın gerekli olan her şeyi yapacağım diye devam etti. Bayan Kelly'nin namuslu diye tanımlayacağı bir pansiyonda oturuyorum. Pansiyonun sahibi kadın iyi biri ve bana dostça davranıyor. Ama Bayan Kelly de öyleydi. Bu ara ev sahibesi pansiyondan çıkmamı söyleyebilir. İade etmesi gereken depozitadan söz edecek olursam da korkarım benimle alay etmeye kalkacaktır. Fakat Bayan Stansfield bu yasalara karşı gelmektir. Bu kentte sizin sorunlarınıza çare bulacak avukatlar ve mahkemeler. Genç kadın sakin sakin, "Mahkemeler erkeklerin kulüplerine benzer," diye cevap verdi. "Oradakiler benim durumumda bir kadına anlayış göstermezler. Paramı belki alamam. İki durumda da onca masraf sıkıntı ve tatsızlığa değmez. $47 için bütün bunlara değmez. Henüz pansiyondan kovulmadım ve belki de kovulmam. Ama bundan böyle her türlü olasılığı göze almalıyım." Başını kaldırıp gözlerimin içine baktı. "Village'de bir yer gördüm. Gerekirse oraya taşınacağım. 3. katta ama temiz. Hem kirası da kaldığım yerden $5 daha az." Kutudan yüzüğü aldı. "Mal sahibesi kadın bana odayı gösterirken bunu takmıştım."
Yüzüğü sol elinin dördüncü parmağına geçirirken farkına varmadan tiksintiyle yüzünü buruşturdu. İşte şimdi ben Bayan Stansfield'ım. Kocam da Pittsburgh, New York arasında çalışırken kazaya uğrayıp ölen bir kamyon sürücüsüydü. Fakat artık ben herkesle fingirdeyen bir sürtük değilim. Çocuğum da artık bir piç değil. Bana baktığında yine gözlerinin dolduğunu gördüm. Sonra bir damla yaş yanağından süzüldü. Üzülerek elini tutmak için masamın üstünden uzandım. Lütfen, lütfen yapma Sandra. Eli buz gibiydi. Avucumda duran elini çevirdi. Bu sol eliydi, yüzüğe baktı ve acı acı gülümsedi. Sonra gözünden bir damla yaş daha aktı. Hepsi bu kadar. Hiçbir şeye inanmayan kimselerin sihir ve mucize dolu günlerin geride kaldıklarını söylemelerine nasıl inanırım Doktor McCarran? Onların yanıldıklarını düşünürüm değil mi? Bir rehinciden $2 bir yüzük alabilirseniz ve bu yüzük hem ahlaksızlığınızı hem çocuğunuzun piçliğini yok ederse buna mucize denilmez mi? Ucuz bir mucize. Bayan Stansfield, Sandra, yardıma gereksinmem varsa, izin verirsen, yapabileceğim bir şey varsa. Elini avucumdan kurtardı. Belki sağ elini tutmuş olsaydım bunu yapmayacaktı. Ona aşık olmadığımı söyledim. Ama o anda kendisini sevebilirdim. Ona aşık olmak üzereydim. Belki de yüzük takılı olanı yerine sağ elini tutsaydım ve elini bir süre daha tutmama, ısıtmama izin verseydi ona aşık olurdum. Siz iyi kalpli, anlayışlı bir erkeksiniz. Benimle bebeğim için de pek çok şey yaptınız. Sizin solunum metodunuz da bu pis yüzükten çok daha gerçek bir mucize. Hem bu sayede kasıtla tahribat yapmak suçundan hapse atılmadım değil mi? Kısa süre sonra çıkıp gitti. Ben de pencereye yaklaşarak 5. bulvara doğru yürümesini seyrettim. Tanrım, o zaman kadına büyük bir hayranlık duydum. Çok genç ve narindi. Hamile olduğu da iyice belliydi. Fakat onda çekingenlikten eser yoktu. Yolun kenarından usulca geçmeye çalışmıyordu. Kaldırımda her türlü hakka sahipmiş gibi yürüyordu. Genç kadın gözden kaybolunca masama döndüm. O sırada duvarda diplomamın yanına asılı olan camlı resme gözüm ilişti ve korkuyla titredim. Tüylerim diken diken oldu. Sadece gövdem değil, alnımın ve ellerimin üstünün bile buz gibi olduğunu hissettim. Hayatımda en korktuğum şey yüzünden boğulacak gibiydim. Güçlükle soluk alıyordum. Sanki olacakları o anda sezmiştim. Böyle şeylerin olup olamayacağı konusunda tartışmam. Bu tür şeylerin olduğunu bilirim. Çünkü benim başıma geldi. O sıcak Eylül gününde olacağı anladım. Bir daha aynı şeyin olmaması için Tanrı'ya dua ediyorum. O fotoğraf tıp fakültesini bitirdiğim gün annem tarafından çekilmişti. White Hastanesi'nin önünde ellerimi kavuşturmuş, atlı karıncaya bitmeye gidecek olan bir çocuk gibi sevinçle sırıtıyordum. Sol tarafımda Harriet White'ın heykeli vardı. Heykel tam olarak çıkmamıştı. Ama yine de acı olmazsa huzur da olmaz, onun için acı çekerek ruhumuzu kurtarabiliriz sözlerini görüyordum. Sandra Stansfield 4 aydan kısa bir süre sonra çocuğunu doğurmak için hastaneye geldiğinde babamın ilk karısının heykeli ve yazının tam altında anlamsız bir kaza yüzünden öldü. Sandra Stansfield doğum sancıları başladığında yanında olmayacağımdan korktuğunu söylüyordu. Henüz sonbahardı ve Noel tatiline çıkarak kentten uzaklaşacağımı sanıyordu. Hem solunum metoduna önem vermeyen bir doktorun kendisini bayıltacağından ya da lokal anestezi için bel kemiğine iğne yapacağından kuşkulanmaktaydı. Onu elimden geldiğince yatıştırdım. Kentten ayrılmam için bir neden yoktu. Bayramlarda ziyaret edeceğim bir ailem de yoktu. Annem 2 yıl önce ölmüştü. Geriye sadece Kaliforniya'daki hiç evlenmemiş teyzem kalmıştı. Zaten trene binmekten de hoşlanmıyordum. ''Kendinizi hiç yalnız hissettiniz mi?'' diye sordu. ''Bazen, genellikle çalışırken bunu düşünemem. Şimdi şunu alın.'' Evimin telefon numarasını yazdığım kağıdı uzattım. ''Sancılar başlayınca muayenehanemde yoksam beni bu numaradan ararsınız.'' ''Ah, bunu yapamam.'' ''Solunum metodu uygulamak istiyor musunuz? Yoksa bir doktorun lokomotif yaptığınızı görerek çıldırdığınızı sanmasını ve size eter vermesini mi istersiniz?'' Hafifçe güldü. ''Peki, beni inandırdınız.'' Fakat sonbahar geçerken onun kafasının hiç de rahat olmadığını anladım. Pansiyoncu kadın evden çıkmasını istemiş ve bu yüzden Village'a taşınmıştı. Hatta orada bir tür iş de bulmuş, varlıklı sayılacak kör bir kadın hafif ev işi yapması ve kendine kitap okuması için onu tutmuştu. Yine Stratton ve Pearl Buck gibi yazarların romanlarını okuyordu. Ama kadın onun yerleştiği evin birinci katında oturuyordu. Sandra Stansfield hamileliğinin son evresine giren sağlıklı kadınların çoğu gibi güzelleşmişti. Yanakları pembeleşmiş, yüzü pırıl pırıl parlıyordu. Ancak zaman zaman gözlerinin bulutlanır gibi olduğunu görüyordum. Konuştuğumuz zaman sorularıma geç cevap veriyordu. Bir kez hiç cevap vermeyince başımı kaldırdım ve gözlerinde tuhaf hülyalı bir ifadeyle duvardaki resme baktığını gördüm. Yine tüylerim diken diken oldu. Üstelik sorumla hiç ilgisi olmayan yanıtı da büsbütün endişelenmeme yol açtı.
Doktor McCarran, içimde bir his, güçlü bir sezgi var. Ben lanetlenmişim, öleceğime inanıyorum.
Saçma ve melodrama kaçan sözler de bunlar. Fakat baylar o anda, evet ben de aynı şeyi hissediyorum dememek için kendimi güç tuttum. Böyle bir şey söyleyen bir doktorun araç gereçleriyle kitaplarını hemen satıp tesisatçılık ya da marangozluk gibi bir konuyla ilgilenmesi gerekirdi. Ona bu tür duygulara kapılan ilk hamile kadının kendisi olmadığını ve sonuncusu da olmayacağını söyledim. Bu durumun çok yaygın olduğunu, hatta doktorların buna gölgeler vadisi sendromu adını taktıklarını da ekledim. Sandra Stansfield ciddi ciddi başını salladı. O gün ne kadar genç durduğunu ve karnının da nedenli kocaman olduğunu anımsıyorum. Bunu biliyorum fakat hissettiğim şey bundan farklı. Çok garip. Sanki ileride bir şey yükseliyor ve üstüme geliyor. Bunu daha iyi anlatamayacağım. Saçma ama bu duygudan sıyrılamıyorum.
Sıyrılmalısınız dedim. Bu hiç de iyi değil bebek için.
Fakat yine benden uzaklaşmış duvardaki resme bakıyordu.
O kim?
Emlyn McCarran diye şaka yapmaya çalıştım. Bunun zorlama olduğu belliydi. İç savaştan önce genç bir adamken çekilmiş bu resim.
Yok, sizi tanıdım. O kadın kim? Eteğinden ve ayakkabılarından kadın olduğu belli. Kim o?
Adı Harriet White. İçimden çocuğunu doğurmak için hastaneye geldiğinde ilk göreceğin yüz onunki olacak derken yine korkuyla ürperdim. Onun taş yüzünü göreceksiniz.
Peki o heykelin kaidesinde ne yazılı?
Transtaymış gibi gözleri sabitleşmişti. Bilmiyorum diye yalan attım. Latincem o kadar iyi değil. O gece hayatımın en korkunç kabusunu gördüm. Dehşet içinde uyandım. Evli olsaydım zavallı karımın ödünü patlatırdım sanırım. Düşümde muayenehanemin kapısını açıyor ve Sandra Stansfield'ı görüyordum. Yine kahverengi bir yeli şık beyaz elbisesi, kahverengi ayakkabıları ve biraz modası geçmiş şapkayı giymişti. Ama şapka göğüslerinin arasındaydı çünkü başını ellerinde taşıyordu. Beyaz keten giysi kan içindeydi. Boynundan fışkıran kanlar tavanı lekeliyordu. Sonra güzel Ela gözlerini açtı bana baktı. Kopmuş baş konuştu. Ben lanetlendim, lanetlendim. Acı çekmeden kurtuluş yok. Bu ucuz bir sihir ama başka bir şeyimiz de yok. İşte o zaman haykırarak uyandım. Çocuğun 10 Aralık'ta doğacağını düşünmüştüm. O tarih gelip geçti. Genç kadını 17 Aralık'ta muayene ettim. Bence bu çocuk 1935 yılında doğacak ama sanırım Noel'den sonra dünyaya gelecek. Sandra Stansfield bu sözlerimi de iyi niyetle kabul etti. Sonbaharda kapıldığı karamsarlıktan sıyrılmışa benziyordu. Ufak tefek iş yapması ve kitap okuması için onu tutan Bayan Gibbs adındaki kadın, eşine dostuna kısa süre önce kocasını kaybeden cesur genç dulun büyük bir kararlılık ve neşeyle geleceğe baktığını anlatmıştı. Ama kadının birkaç ahbabı da çocuğunu doğurduktan sonra ona evde iş verebileceklerini söylemişlerdi. Genç kadın verdikleri sözü onlara anımsatacağım dedi. Bunu bebek için yapacağım. Kendimi toparlayıp devamlı ve iyi bir iş bulana kadar bunu yapacağım. Bazen işin kötü bölümünün geride kaldığını düşünüyorum. Bu yüzden insanlara bakış açım da değişti. Kimi zaman o zavallı kadıncağızı kandırdıktan sonra gece yatağında nasıl rahat yatabiliyorsun diye düşünüyorum. Sonra kendi kendime durumu bilseydi o da tıpkı diğerleri gibi sana kapıyı gösterirdi diyorum. Fakat bütün bunlar yalan ve bu yalanın ağırlığını bazen kalbimde hissediyorum. O gün ayrılmadan çantasından yaldızlı kağıda sarılmış küçük bir paket çıkararak çekine çekine masama baktı.
Mutlu Noeller Doktor Makaran.
Bunu yapmamalıydınız diyerek çekmecemi açtım, aldığım armağanı çıkardım. Ama ben de yaptığıma göre.
Bir an hayretle bana baktı, sonra birlikte güldük. Üstünde yılanlı asa bulunan gümüş bir kravat iğnesi almıştı. Ben de bebeğin resimlerini yapıştırması için bir albüm almıştım. O kravat iğnesi hala bende. Gördüğünüz gibi bu gece onu taktım baylar. Ama albüme ne olduğunu bilemeyeceğim.
Onu kapıya kadar geçirdim, orada durup döndü. Ellerini omuzlarıma dayayarak ayaklarının ucunda yükseldi. Beni ağzımdan öptü. Dudakları serin ve sertti. Bu ateşli bir öpücük değildi. Ama bir kız kardeş ya da teyzeden beklediğiniz bir öpücük de değildi.
Hafifçe soluğunu tutarak, "Tekrar teşekkür ederim Doktor McCarran," diye mırıldandı. Yanakları pembe pembeydi ve ela gözleri pırıl pırıl parlıyordu. "Çok teşekkür ederim."
Biraz rahatsız olarak kendimi zorlayıp güldüm. "Sanki bir daha karşılaşmayacakmışız gibi konuşuyorsun Sandra."
Sanırım ikinci kez onunla senli benli konuşuyor ve ilk adını söylüyordum.
"Ah, yine karşılaşacağız, bundan hiç kuşkum yok."
Bunda haklıydı. Fakat son karşılaşmamızın korkunç koşullarını ikimiz de hayal edemezdik.
Sandra Stansfield'ın doğum sancıları Noel gecesinde başladı. Saat 6'yı biraz geçmişti. O gün devamlı kar yağmıştı ve hava daha da soğumuştu. Sandra'nın 2 saat sonra ciddi şekilde başlayan doğum sancıları arasında sokaklar tehlikeli şekilde buz tutmuştu. Genç kadın ağır ağır aşağıya inerek 1. kattaki büyük, rahat dairede oturan Bayan Gibson kapısını çaldı. İçeriye alınınca da telefonu kullanmak için izin istedi, taksi çağıracaktı. Bayan Gibson telaşlandı. "Bebek mi şekerim?"
"Evet, sancılar biraz önce başladı fakat hava berbat. Taksinin hastaneye gitmesi epey vakit alır."
Sandra Stansfield önce taksi çağırmak için telefon etti, sonra beni aradı. O sırada saat 6:40'tı ve sancı düzenli şekilde 20 dakikada bir gelmekteydi. "Bana her şeyi erken ayarlamaya çalışıyorum," dedi. "Bu pis hava yüzünden bebeğimi bir taksinin arka koltuğunda doğurmak istemem." Son derece sakindi. Taksi gecikmiş ve Sandra'nın sancıları birden sıklaşmıştı. Tahminimden daha sıktı sancılar ama daha önce de söylediğim gibi iki doğum birbirine benzemezdi. Taksi şoförü alacağı müşterinin doğum yapmak üzere olduğunu anlayınca onun kaygan merdivenden inmesine yardım etti. Her basamakta "aman dikkatli olun" diye uyarıyordu. Genç kadın yeni bir sancı geldiği için derin derin soluk almakla meşguldü ve bu yüzden başını sallamakla yetindi. Kar toz gibi havada uçuşuyordu. Taksinin tepesindeki sarı ışıklı işarete konan tanecikler eriyorlardı. Bayan Gibbs daha sonra bana genç şoför zavallı sevgili Sandra'dan daha telaşlıydı diye anlattı. Belki bu da kaza nedenlerinden biriydi. Diğer bir neden de kesinlikle solunum metoduydu. Şoför taksiyi buz tutmuş yollardan geçiriyor, öteki arabalara çarpmamak için çok dikkatli davranıyor, kavşaklara yaklaşınca daha da yavaşlıyor ve ağır ağır hastaneye doğru gidiyordu. Taksi şoförü ağır yaralanmamıştı. Daha sonra kendisiyle hastanede konuştum. "Adam arka taraftan gelen sürekli derin soluklar telaşlanmama neden oldu," dedi. İkide bir dikiz aynama göz atıyordum. Kadının fenalık geçirdiğini ya da ölmek üzere olduğunu sanıyordum. O kadın avaz avaz bağırsa, haykırsa, feryat etseydi bu kadar telaşlanmayacaktım. Çünkü bildiğim kadarıyla doğum sancısı çeken kadınlar öyle yaparlar. Ona 1-2 kez "bir şeyiniz yok ya" diye sordum. Cevap vermedi ama "iyiyim" der gibi başını salladı. Sonra yine derin derin solumaya devam etti. Sandra hastaneye 2-3 blok kala doğumun 3. evresine girdiğini anlamış olacaktı. Taksiye bineli 1 saat olmuştu. Fakat buz tutmuş yollar yüzünden trafik sıkışmıştı. Ayrıca ilk kez çocuk doğuran bir kadının bu kadar çabuk 3. evreye girebilmesi de şaşılacak gibiydi. Şoför de onun soluklarının değiştiğini fark etmişti. "Bana kadın yaz günü sıcaktan bunalan bir köpek gibi soluyordu doktor," dedi. O sırada sürücü ağır ağır ilerleyen arabalar arasında bir aralık görerek gaz pedalına dayandı. Artık White Hastanesi'nin yolu açıktı. Hastane 2 blok kadar ötedeydi. Taksi şoförü "o karının heykelini görebiliyordum" diye anlattı. Soluyan hamile müşteriden kurtulmak için yine gaza dayandı. Tekerlekler hızla buzların üstünde dönüyordu. Ben hastaneye yürüyerek gittim. Tam bahçeye girdiğim sırada taksi de geldi. Yolların buz tuttuğunu ve araba sürmenin o kadar güçleştiğini fark etmemiştim. Sandra'nın hastaneye kabul edilmiş olduğunu sanıyordum. Genç kadın hazırlanan karta imzasını atmış olmalıydı. Onu çıkarıp odasına yatırmışlar ve şimdi sancılar düzgün aralıklarla gelmekteydi. Kısacası onun hastanedeki odasında doğumun ikinci evresinde olduğunu sanıyordum. Tam merdiveni çıkarken kapıcıların henüz kül dökmemiş oldukları buzlar bir arabanın farlarının ışığını yansıttılar. Başımı çevirip baktığımda olan oldu.
37. ayrımın sonu. Sayfa 379.